Üretim Sahnesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Can Yükselen. Hoş geldiniz Can Bey.
Bulduk. Merhabalar.
Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Can Yükselen kimdir?
Tabii. Adım Can Yükselen. 1987 Eskişehir doğumluyum. Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra mühendislik okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 2009 mezunuyum. Mühendis bir kuzenim vardı. Dolayısıyla mühendisliğe merakım küçük yaşlardan beri var. Ama kuzenim endüstri mühendisiydi. Demek ki daha iyi işlemiş bana. Makine mühendisliğini okuduktan sonra da yüksek lisansımı endüstri mühendisliğinde yaptım. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini takiben de halen öğrenciliğe devam ediyorum. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği doktora programındayım. Endüstri mühendisliği yapıyorum ağırlıklı ama tabii makine mühendisliği nosyonunu ve vizyonunu da tabii ki katkısını çok görüyorum. Sektörden bağımsız olarak ağırlıklı tabii üretim olmak kaydıyla birçok üretim sektöründeki firmaya hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bir yandan da işte blogger tarafım da var. Yalındanışman.com web sayfasını yürütüyorum, yönetiyorum. Oraya yazılar yazıyorum. Üniversite zamanından yazı yazmaya merakım olduğu için o dönemki hobilerimi de işimle birleştirerek kariyerimi devam ettiriyorum. Tabii bunun yanında Japonya bu işin menbaı biliyorsunuz. Toyota üretim sistemi, Toyota yönetim sistemi. Onunla alakalı 2012'de, 2018'de Japonya'da özel eğitimler ve sertifika programlarına katılma şansım da oldu. Bunun yanında da işte ulusal, uluslararası konferanslarda bu konular hakkında, yönetim sistemleri hakkında, yalın yönetim hakkında konuşmalar yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Bu tür sohbetler, etkinlikler, seminerler, üniversite buluşmaları gibi organizasyonlarda da sıklıkla vaktimi el verdikçe görev almaya gayret ediyorum. Bir yandan tabii danışmanlık var, bir yandan da eğitim tasarım konusu var. Hem yüksek lisans tezim olması itibariyle hem de gerçekten yaratıcılığımı tetiklediğini düşündüğüm için de eğitim tasarımı tarafında da görev alıyorum. Eğitim tasarlama işini seviyorum. Danışmanlıkla tabii geçiyor zamanım %90 ama büyük ölçüde kendimi bu ana başlıklarda tanımlayabilirim. Blogger, eğitim tasarımı, danışmanlık, verimlilik artırma vesaire diyebiliriz.
Teşekkürler Can Bey. 13 yıldır yalın enstitüde danışmanlık yaptığınızı belirttiniz. Galiba öğrenciyken başlamış oluyor bu süreç. Ondan şu zamana gelene kadar neler yaptınız? Bu yolculuk nasıl başladı? Şu an neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
Benim tabii ilk etapta stüdyoya dahil olmadan önceki yalına dahiliyetimden başlamak lazım bence. Üniversite yıllarında tabii makine mühendisliği okuyan biri olarak zaten çok da uygun olmadığını, makine mühendisliğinin çok fazla teknik olduğunu, yönetim alanında, işletme alanında kariyerimin ilerlemesi gerektiğini düşünerek endüstri mühendisliğine merakım zaten üniversitenin ilk yıllarından itibaren vardı. Hatta o kadar meraklıydım ki üniversite sınavına ikinci kez gidecek kadar. 2007 yılında tekrar üniversiteye girdim 2005'teki ÖSS tecrübesinden sonra ve hiç de fena bir puan yapmayıp endüstri mühendisi olmadığından da kaydımı da açıkçası yenilemedim. Tabii ya yine makine mühendisliğinde devam edeceğiz diye boynum bükük hani devam ederken tabii bir yaz stajında eğitimler, firma içi eğitimleri veren birine denk geldim. Bu stajı da TEİ de yaptım. TEİ'yi biliyorsunuz. TUSAŞ, Eskişehir'deki uçak motorları fabrikası. O gün bu eğitimi verecek kişinin bize anlatacağı konu 6 sigmaydı. Eğitimi veren kişi hasta olunca başka bir eğitmen geldi. Dedi ki biz 6 sigma anlatmayacağım ben size yalın anlatacağım dedi. Ne diyor bu yalın üretim falan diye böyle dinledik. Ondan sonra vay be dedim ne güzel konuymuş. Tam benim istediğim konular. Yani çünkü makine mühendisliğinde de hep benim girdiğim, katıldığım derslerin çoğu işte yani sevdiğim derslerin çoğu diyeyim. İşte imal usulleri, malzeme, işte üretimler, üretim teknikleri gibi konulardı. Bu bayağı hoşuma gitti, ilgimi çekti o dönem. Sonrasında da dedim kesin adam endüstri mühendisi ya yani çaresi yok Can. Yine işte bak karşına çıktı falan. Ondan sonra gittim sordum işte Koray Bey dedim sizin dedim bölümünüz neydi ben çok hani beğendim bu alanda ilerlemek isterim. Ben dedim makine mühendisiyim Can dedi. Böyle gözlerim parladı. Aa dedim makine mühendisi misiniz siz? Evet dedi yüksek lisans endüstri mühendisi dedi. Aa dedim ne güzel olabilir mi? Olur tabii dedi yani sen istedikten sonra niye olmasın? Endüstri mühendisliğinde de ilerlersin dedi. Sonrasında o gün bugün Yalın'la benim tanışıklığım sürdü gitti. Tabii 2009 2007 senesinden bahsediyorum. O yılın güz yarı yılında ben endüstri mühendisliğinden dersler dinleyerek Just-in-Time Manufacturing Systems dersini, yani tam zamanında üretim dersini alarak, daha doğrusu dersi almayarak gidip sadece dersi hocasından gidip rica edip dinleyerek o kadar boşluğun arasında bir de onlarla uğraşmaya gayret ettim. Çünkü seviyordum. Hocadan da rica etmiştim. Hocam böyle böyle müsaadeniz olursa ben sizin dersinize katılmak istiyorum. O da dedi gel buyur dinle. Vizelerine vesaire girmeyebilirsin. Ben de dedim memnun olurum. Gidiyordum salı günleri dinliyordum. Bir yandan da tabii ÖSS'yi ikinci kez giren biri olarak derslerin birçoğunu almadığım için de feci bir sıkışık programım var. Ama ona rağmen hala endüstri mühendisliği dersleri peşinde böyle geçen bir dönemdi o dönem. Şimdi o hoca işte benim şu an doktora tez danışmanım. Bülent Hoca.
Bülent Hoca değil mi? Ben de ondan ders almıştım.
Bülent Durmuş oldu.
Üretim yöntemlerini, evet.
Saygılarımı sunuyorum bu vesileyle.
Ufuk Hoca var mıydı sizin döneminizde?
Ufuk Cebeci de vardı ama tabii ben o dönem endüstri mühendisliğinde hani ilgimi çeken derslere gidiyordum. Bir de Mehmet Tanyaş Hoca vardı. Mehmet Hoca ile de şu an...
Mehmet Tanyaş, İPK kitabını yazan kişi.
İPK, aynen. Üretim Planlama Kontrol kitabının yazarı Murat Hoca ile.
Ders İPK diye geçince az alışkanlık. İmalat Planlama Kontrol.
İmalat Planlama Kontrol. Aynen. Üretim Planlama, ona İPK diyorlar. İşte şimdi hala Murat Hoca ile ve Mehmet Hoca ile de tanışıklığım var. O dönemki tanışıklığım. Şu anda işte İTÜ bünyesinde verdiğimiz dersler oluyor. Hem firmalara hem de İTÜ'nün sürekli eğitim merkezinde vermiş olduğumuz dersler. Oralarda da halen bu hocalarımla, kıymetli hocalarımla hep temas ediyorum. O gün işte başlayan bu yalın macerası sonra Toyota'nın bir stajıyla da bir sonraki dönem devam etti. Toyota'nın stajına başvurdum. Ama tabii ben makine mühendisliği zaten biliyorsunuz başlı başına zor bir bölüm. Ortalama anlamında çok sıkıntılı bir öğrenciydim. Yani gerçekten kolay değil yüksek ortalama yapabilmek. O dönemde işte Toyota staja alacak diye duyuru çıkmış ama ben dedim ya kesin almazlar ama yani ortalama 2,5 bile değil nasıl alacaklar falan. Sonra gittim görüştüm işte bu konuya meraklı olduğumu, dersler dinlediğimi işte vesaire anlatınca onların da ilgisini çekmiş. Zaten onlar da makine mühendisliği nosyonlu ama endüstri mühendisliğine meraklı biri arıyorlarmış. Öyle böyle Toyota'nın kapısı açıldı bana. 2008'de bir uzun dönem projenin içerisinde buldum kendimi. Uzun dönem proje stajı. Yani öyle bir aylık 20 günlük staj değil, bayağı 3 ay bütün yazınızı orada geçiriyorsunuz. Sakarya'da yaşıyorsunuz. O dönem Toyota tecrübesinde ucundan da olsa ve çok kıymetlidir. Hala yani o gün öğrendiklerimi kullandığımı söyleyebilirim o kısıtlı bilgime rağmen. Toyota macerasının arkasından da üniversite son sınıfta da işte Yalçın Bey'le bir yine seminerde bir tanışıklığımız oldu. O yani birçok seminerde tabii denk gelmiştim ama birebir böyle tanışma şansımızın olduğu bir seminerde de işte kendimi tanıtmıştım, son sınıf olduğumdan bahsetmiştim vesaire derken Yalın Enstitü'yle de Yalçın Bey'le de öyle bir ilişkimiz başladı. Yani bir yandan böyle yarı zamanlı bir çalışma gibi, bir staj gibi başladı. Sonra bir şekilde mezuniyetten sonra da yine tabii Yalçın Bey'in de destekleriyle ve bu kadar benim de ilgimle birlikte mezuniyetten sonra da devam ettim staja. Sonrasında projelerin içerisinde görev almaya, oradan ya sonra proje danışmanlığına, proje liderliğine kadar geçen bir kariyer. Benim hani Yalın Enstitü tarafındaki haritam böyle. Diğer kısımda dediğim gibi hani hobilerimle birleştirmem, farklı eğitimlere katılmam, onlar da kişisel ilgi alanlarımın bir çıktısı tabii.
Yalın Enstitü'deki çalışma sürecinizi güzel bir şekilde ele almış oldunuz. Ama ben şunu merak ediyorum. Yalın Enstitü'de bugün Can Yükselen tam manasıyla ne yapıyor?
Yani sabah uyanıyor, işe başlıyor. O iş tanımı, yani yaptığı işler nelerdir?
Evet.
Güzel. Yani şöyle, Yalın Enstitü'nün çalışma modeli vesaire tabii farklı. Daha doğrusu danışmanlığın iş modeli çok farklı. Yalın Enstitü özelinde de dememek lazım bunu. Benim bir ofisim yok. Yalın Enstitü'nün merkez ofisine de yani maksimum 6 ayda bir falan uğrayabiliyorum. Çünkü zamanımın %90'ı sahada, firmalarda ve hani şehrin dışında bile geçebiliyor bazen. Hani sabah kalkıyor, daha doğrusu tabii bir hafta önceden nereye gideceğini planlamış oluyor Can. İşte bazen sabah 5'te, bazen 4.30'da, bazen 6'da kalkıyor. İşte İstanbul içinde proje ise oraya gidiyor. İstanbul dışında bir projesi. Uçağa gitmek üzere sabah kalkıyor. Ertesi günkü projenin durumuna göre ya akşamını yolda geçiriyor ya da bir sonraki şehirdeki otele gidiyor. Orada konaklıyor. Yani ağırlıklı seyahat halinde ve firmaların içerisinde işte süreçlere destek veren bir akıl hocası demeyelim de bir yol arkadaşı olarak çalışıyor. Yani böyle ifade edebilirim kendimi. Genel kariyer anlamında, iş anlamında böyle klasik bir rutini olan bir iş değil benimki. Yani bordrolu bir çalışan gibi de değiliz. Birebir de her gün farklı firmada farklı bir maceraya aslında atılan bir yol arkadaşıyız diyebilirim. Yani kendimi öyle ifade edebilirim.
Bugün birçok küçük firmaların bile, yani tabiri caizse katma değerli ürünü olmayan firmaların bile Yalın'la bir yönelişi var. Yalın biraz popüler bir noktada. Peki Yalın nedir? Birkaç cümleyle dinleyicilerimiz aklına bir şey oluşturmak istesek, Yalın üretim bize neyi ifade eder?
Yalın üretim, tabii üretim bağlamında bakarsanız israfsız bir şekilde işte katma değersiz faaliyetleri olmaksızın üretim yapabilmek. Ama ben daha çok Yalın üretimi bağlamının daha üstünde bir kavramla, Yalın düşünceyle tanımlamayı daha uygun buluyorum. Yalın düşünceyi tanıtarak anlatayım. Aslında gereksiz faaliyetlerin, eylemlerin ortadan kaldırıldığı, katma değer oranının yüksek olduğu ve müşteriye ya da nihai kullanıcıya değerin doğru tanımlanıp en kısa sürede aktarıldığı, doğru zamanda, doğru kalitede ürün ya da hizmet sunmanın şekli diyebiliriz. Yalın üretim için böyle diyebiliriz. Yalın düşünce için de bu çıktıları elde edebilmek için prensipleri kullanarak işte değeri, değer akışını, sürekli akış kavramını, çekme ve mükemmellik prensiplerini kullanarak müşteriye değer katabilmek. Ürün ya da hizmet bağlamında fark etmez. Müşteriye değer katabilme kavramını ortaya koyan bir yapı olarak ifade edilebilir. Popülaritesinin arttığını ve birazcık da anlamsızlaş başlama noktasına geldiğini düşünüyorum ben. 2000'lerin sonunda ya da ortasında Türkiye'de bu işi bilen, yapan, eden çok az insan vardı. 2010'ların başında biraz artmaya başladı. Ortalarında çoğaldı. Sonlarına doğru ve 2020'lerin başı itibariyle herkes yalıncı, yani tam olarak karşılığı bu yalıncı olarak görülmeye başlandı. Hani sanki böyle çorapçı, terlikçi gibi hani bu işi yapıp satan, eden hani bir kıvama geldi. Birazcık ben anlamının artık olumsuza doğru gidiyor olduğundan endişelenmeye başladığımı söyleyebilirim. Onu da ifade etmek lazım, eklemek lazım.
Bilfiil 13 yıldır bu sektörün yalın tarafında içindesiniz. Bu 13 yıldaki gelişimi, değişimi yorumlamanız, karşılaştırmanız mümkün olur mu zaman içindeki süreçte?
Güzel bir soru bu. Çünkü danışman denildiği zaman Türkiye'deki danışman algısı bir abimin lafıdır. Çok yani hiç unutmam ve hep aklımdadır. Danışman deyince Türkiye'de danışman algısı kelli felli göbekli adam algısıdır. Yani emekli olmuş, işte artık ununu elemiş ama biraz daha eleyim, eleğini asmamaya gayretli, saçları artmış. Hani ben iyi bilirim bu işleri deyip bilgisini, tecrübesini satan kavram olarak hep bilindi. Ve halen de ben büyük ölçüde, yani yanımızda da halen böyle olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten zor. Yani yeni mezun olup böyle bir işe soyunmak demek gerçekten bayağı ciddi zorlayıcı. Yani hem müşteri nezdinde hem iş arkadaşlarınız nezdinde gerçek anlamda bayağı kurtlarla dans denilebilir ilk etapta. Ve hani ciddi anlamda bir mücadele, bir challenge'dı benim için. Şimdi tabii saçlar dökülüyor. Kelli olmaya başladık belki. Birazcık da ağarmaya başladı yanlardan, şu an belli olmuyor olsa da. Artık hani 30'ları devirip artık 30'ların ortalarına doğru geldikçe ya bu nasıl danışman, bir dakika ya bu daha yeni mezun çocuk, bize ne öğretecek ki diye bakılan bir taraftan artık biraz sizin de tecrübelerinin noktasına gelmeye başlıyor. Ama aslında sorunun içerisinde cevabı gizli. Bu adam bize ne öğretecek ki diye bakıyorsanız yanlış noktadasınız. Yani bu adamdan bir şey öğrenmek için danışmanlık almazsınız. bu adam bize ne katabilir, birlikte bizim ufkumuzu nasıl açabilir diye bir danışman tutarsınız. Sizinle beraber yol yürür çünkü danışman. Yol arkadaşıyım dedim ya, yani yol göstericiyim, akıl hocasıyım diye ben hiçbir zaman görmedim kendimi. Görmek de istemem. İstersem 100 yıllık tecrübem olsun yine görmemem gerekir. Çünkü bir yol yürür danışman, bir yol arkadaşıdır. Size farklı noktalardan bakmanızı sağlayacak soruları sorar ya da farklı uygulamaları getirir. Size bunları sunarak sizin daha farklı düşünmenizi teşvik eder. Danışmanın görevi budur. Şeye geri dönersek, hani kayboluculuğuna ilk etapta tabii Türkiye'de dediğim gibi danışmanlık algısıyla ilgili böyle iki yanlış kabul olduğu için bu kariyeri yönetmek çok zor oldu. Yani haliyle de ciddi anlamda hani bir ispat ve evet ya bu iş gençler de yapabilir bu işi iddiasını bir şekilde gerçekleştirmek üzere geçti kariyerimin ilk dönemleri. İşte sonrasında da haklı çıktım. Yani haklı çıktım ki halen buradayım. Halen bu işi yapmaya devam ediyorum. Tabii ki tecrübe önemli, sektör deneyimi önemli. Ama salt yeterli ve gerekli değil. Çok tecrübeli olup karşı tarafa bir şey kazandıramayan danışmanlar olduğu gibi çok hani sosyal yönü kuvvetli, iyi olup karşı tarafla o yuvalayıp o tecrübesini aktaramayan kişiler de olabiliyor. Dolayısıyla bu dengeyi iyi yakalayabilmek önemli. O anlamda kariyerin yönetimi esnasında gerçekten başlarda zorlu. İşte ya askere mi gitseydik acaba? Ya girelim işte sabit bir yere mi girsem falan. Çünkü başlangıçta bu tür hani şeyler hep kariyerin başında hep oluyor insanın aklının bir köşesinde. Ama gerçek tutku bu olduğu için yani benim gerçek tutkum danışmanlıktı diye söylemiyorum ama gerçek anlamda yaratıcılığınızı tetikleyebilen ve bir şeyleri değiştirebilme, dönüştürebilme, insanlarla aynı zamanda işte farklı etkileşimlere girebilme, iş geliştirme anlamında bunu yaparken bir yandan da muazzam bir tecrübe kazanma potansiyeli olduğu için danışmanlık tarafı bana hep yakın oldu. O yüzden de hani biraz uzunca bir sürede inat edip hani burada devam ettim, haklı da çıktım danışmanlık sürecinde diyelim.
Bu süreçte firmalardaki bakış açısında bir değişim oldu mu? Yani eskiden daha dirençliydiler, artık biraz daha yumuşaklar, içlerine girmek daha kolay. Veya o direnç hiç kırılmadı, gittikçe arttı gibi bir gözlem, bir iddiada bulunmak mümkün olur mu?
Yani danışmanlığın tabii başlarında genç bir danışman oluyor olmak zaten 1-0 belki geriden başlamak. Ama bu iş için söylüyorum. Şimdi PwC'lerde işte ondan sonra BCG gibi gruplarda yani dış danışmanlık gruplarında Deloitte gibi gruplar daha çok işte finansal danışmanlık tarafında danışman olarak ifade edilen kişiler yeni mezun arkadaşlar da olabiliyor. Ama hani bu üretim danışmanlığı, yönetim danışmanlığı dediğimiz konsept en azından Türkiye için dediğim tarzda algılanan bir danışmanlık modeli.
Çok pardon. Aslında sorumun kastı firmaların danışmanlık işine, çünkü sektör de bir yandan büyüyor. Danışmanlık sektörü. Hani firmalar girip dışarıdan dışarıya kolayca iş vermeye, yardım almaya başladılar. Bu kapsamda bir değişimi sormuştum aslında. Yani firmalar eskiden tamamen kendi işlerini de yapmak isterdi. Ama şu an danışmanlarla çalışmaya daha yakınlar veya tam tersi gibi bir durum.
Firmanın danışmanlığa bakış açısı tabii ki zaman içerisinde evrildi. Yani önceden şöyle düşünün. Ya ben zaten bu kadar para veriyorum, bu kadar mühendis çalıştırıyorum. Bir de danışman mı tutacağım noktasındaydı hani konu. Ama şimdi bence biraz daha farklı düşünülüyor. Bu tabii yalının Türkiye'de belli bir hacme ulaşması ve başarı hikayelerini oluşturmasından da ileri geliyor. Farklı birçok firmada farklı uygulamalar yapan kişilerin tecrübesini aslında süzülmüş bir şekilde satın almanın bir yolu danışmanlık. Tecrübesini ve potansiyel bakış açısı geliştirme kabiliyetini satın alıyorsunuz. Başka türlü çünkü bir firmanın içerisinde bir mühendisi istihdam ettiğinizde o firmanın dünyası kadar oluyor mühendisin dünyası. Hani bunu azımsamak ya da küçümsemek için söylemiyorum. Tam tersine o alanda derinleşen bir tecrübeden bahsediyoruz. Mühendisten de yani içeride bordrolu çalışan bir mühendisten de zaten beklentimiz odur. Ama danışmanın kavramı ya da kapsamı danışmanlığın biraz daha farklı. Birçok firmada çok spesifik bir alanda müthiş bir geniş yüzey alanına sahip bir tecrübeden bahsediyoruz danışmanlıkta. Yani gıdadan işte metalürjiye, seramikten tekstile, otomotivden işte farklı birçok sektöre kadar sadece işi yalın olan bir uzmandan bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı kültürler görmüş, farklı sektörler görmüş, farklı kişilerle çalışmış, farklı zorluklar yaşamış bir tecrübe. Yüzey alanı çok geniş ama sektör derinliği o kadar da geniş olmayan bir tecrübeden bahsediyoruz. İşte bunu siz kendi istihdam ettiğiniz mühendislerin tecrübesiyle ve sektör derinliğiyle birleştirmeyi başarırsanız o zaman gerçekten iyi iş sonuçları ortaya. Bu alanda da danışmanlık gerçekten ayrılan bütçesine göre, ayırdığınız işte paraya göre gerçekten çok daha ekonomik bir istihdam yöntemi. Çünkü danışmanlığın günlüğünü kiralıyorsunuz danışmanınızın. Vizyonunu size aktaran, bu vizyonu karşı tarafa düşünmesini zorlayan bir dış güç. Bir diğer taraftan da danışmanlık tercihinin artıyor olmasını da şöyle açıklamak lazım. Firmalar hem bu hani işi sektörde farklı yerlerde yapan birileriyle ilerletmeyi daha uygun buluyorlar. Bir, aynı zamanda da çok daha kolay yönetilebilir bir durum. Yani işte bordrosu yok, SGK'sı yok, primi yok. Tamamen outsource, tedarikçi olarak çağırıyorsunuz. Tam zamanlı bir efor harcatıyorsunuz. Bir firmanın içerisinde çalışıyor olma haliyle danışmanlık yapıyor olma hali de o anlamda farklılık bence arz ediyor. Çünkü bir firmada biraz canınız sıkkınsa ya da biraz yorgunsanız masanızın başına geçip biraz dinlenebiliyorsunuz ya da o gün biraz rölantide kalabiliyorsunuz. Ama danışmanlık böyle bir şey değil. Danışmanlıkta sizin gününüzün tamamını değerlendirmek üzere bekleyen bir sürü insan var. Sizin için orada sizinle birlikte bir şeyler yapmak için tam performansınızı bekleyen. Dolayısıyla 7-24 randuman almanız ya da 7-24 randumanla hizmet vermeniz gereken bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir çalışanı da içeride sabit olarak tutabilmek çok çok mümkün değil. Bir boyutu bu. Bir diğer boyutu da danışmanın zaten dışarıdan tedarik edilmesi, yani iç bünyede bir yönetici olarak tutulmamasının da başka bir tarafı daha var. O da yetki ve sorumluluk farkı. Eğer içeride bir yönetici olarak istihdam ederseniz ilgili kişiyi hem yetki veriyorsunuz hem de sorumluluk barındırıyorsunuz. Dolayısıyla bu kişinin yetkilerini kullanırken sorumluluklarını da dikkate alarak biraz daha politik davranması gerekebiliyor. Ama danışmanlığın hiç öyle bir tarafı yok. Danışmanlık tamamen yetkisi olan, sorumluluğu olmayan bir alan. Yani ben bu konuda ne yapılması gerektiğine dair yolu söylerim ya da beraber buluruz. Ancak karar sizin, sorumluluk sizin bağlamında olaya bakan bir taraf danışman. Haliyle de yanlışları söylemek için zaten ya da bir yerlerde bir şeylerin doğru gitmediğini söylemek için tutulmuş bir tedarikçi olarak da konumlayabiliriz. Bence son 10 yılda çok daha iyi anlaşılmaya başlandı. Yani enstitü içerisindeki kişisel ilişkiler doğrultusunda enstitünün çok ciddi bir kütüphanesi var bir kere. Hani onu yatsıyamayız. Dolayısıyla oradan sınırsız kaynağa erişebiliyorsunuz. Yani binin üzerinde kitap vardır. Daha fazla da olabilir şu an. Bilgiye erişme anlamında böyle bir avantajı var.
Şu an yalın üstü danışman olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Peki gelecek planlarınız nasıl? Bu şekilde devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa farklı bir ajandanız var mı?
Şu an hani 13 yıldır aktif olarak danışmanlık sürecinin içerisinde olan biri olarak hani bu işi çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çok tutkuyla yapıyorum. Her anlamda keyif alıyorum. Yani kimin lafıydı zannedersem Confucius'un da, emin değilum. Yanılıyor da olabilirim. Eğer hani sevdiğin işi yaparsan bir gün bile çalışmamış olursun diyor. Ben öyle hissediyorum. Yani 13 yıldır çalışıyorum ama bir gün bile çalışmadım. Çünkü beni yataktan kaldıran ve komple motivasyonla işe gitmemi sağlayan şey bu motivasyon ve sevdiğim işi yapıyor olma hali. O yüzden bu şekilde ilerleyen bir kariyerde devam etmek istiyorum açıkçası. Ancak hani kariyer planı anlamında tabii ki işimde derinleşmek, tecrübemi genişletmek, daha geniş kitlelere tecrübemi, bilgimi aktarabilecek bir tarafta ilerlemek de istiyorum. İşte bunların bir kısmı akademik kariyerimi sürdürmekten geçiyor. Üniversite tarafındaki bağlantılarımı devam ettirmek, daha çok insana ulaşabilmek. Ve tabii ki tecrübelerimi de farklı insanların yetişmesi için kullanmak gibi bir misyonum da var. Yani eğitimlerle bunu sağlıyorum kısmen ama gerçekten benimle çalışacak ve benimle beraber bu yolu yürüyecek bir ekip oluşturmak, onları yetiştirmek, onlarla beraber bir danışmanlık modeli ortaya koymak gibi bir fikrim de var. Bu vizyonla içinde bulunduğum organizasyonun vizyonu kesiştiği müddetçe ben buradayım. Ama kesişmediği bir durum ya da farklı bir kariyer planının beni daha heyecanlandırdığı bir durum olursa farklı bir yolda yürüyebilirim. Öyle söyleyeyim.
Çok teşekkürler. Hemen sıradaki soru. Soru aslında sizi dinleyenlere ne söylemek istersiniz ama ben biraz daha geniş istiyorum. Herkesin sizi duyabileceğinizi varsayalım. Bu durumda herkese ne söylemek istersiniz? Yani öyle bir şey söyleyeceksiniz ki bunu herkes duyabiliyor olacak. Bu tarz bir durumda hakkınızı ne söylemekten yana kullanırsınız?
Gerçekten zor ve güzel de bir soru. İyi de düşünmek lazım bu konu üzerine. Yani herkes beni duyuyor olsaydı bir şekilde kendinizi her zaman nasıl daha iyi ve huzurlu hissediyorsanız ve nasıl mutlu olunması gerektiğini düşünüyorsanız o şekilde davranın diye başlamak isterim. Yani hayata bütün bakış açınız kendinizi nasıl gördünüz, nereye gitmek istediniz ve bu gitmek istediğiniz noktaya dair bir şeyler yapıp yapmadığınız ve buna uygun davranıp davranmadığınızla ilgili. O yüzden istek, ideal ve hedeflerinize uygun davranıyorsanız, düşünüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Eğer içinizde bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir üzüntü, öfke varsa bilin ki istek, ideal hedeflerinize dair ya doğru yolda değilsinizdir ya da sizin düşünceleriniz sizin istek ve idealinizle çok da örtüşmüyor olabilir. O düşünceler dolayısıyla belki öfke duyuyor olabilirsiniz. Bu anlamda kendini insanın keşfetmesi gerekiyor. Bu anlamda bu keşfi eğer doğru yaparsa insan önündeki her türlü engeli çok daha rahatlıkla aşabiliyor. Çünkü insanın iç huzuru geldiğim bu noktada hani hem mesleki hem hayattaki tecrübem itibariyle gördüğüm insanın iç huzuru eğer varsa ve gerçekten yaşamından keyif alıyorsa kazandığı paranın da bir anlamı var, sağlığının da bir anlamı var, birlikteliğinin de bir anlamı var. Eğer bunlar yoksa hiçbir kıymeti yok. O yüzden zihinsel, düşünsel, davranışsal ve duygusal olarak iyi olma hali ben herkese bu konuda kendini geliştirmesini ve kafa yormasını söylüyorum. Bunun üzerinden eğer dediğim gibi iç huzurunuz, keyfiniz yerindeyse işinizi de geliştirirsiniz, kendinize de vakit ayırırsınız. O anlamda kendinizi daha ileriye de götürebilirsiniz. O anlamda birinci söyleyeceğim şey bu. Zihinsel davranış, duygusal bütünlüğünü insanın koruyabilmesi. İkinci söyleyeceğim şey şu olur. İnsanın hayatına dair bir hedefinin olması çok çok önemli. Yani benim 2018 yılında Toyota yöneticilerinin birinden almış olduğum bir ders vardı. Kişisel hoşin konusu. Bununla ilgili web sayfamda da yazı yazmıştım. Orada detaylarını okuyabilirsiniz. Kişisel hoşin kavramı çok önemli. Yani bu ömürden ne bekliyorsunuz bir insan olarak? Buraya gelmiş, bu dünyada ömrünü süren bir varlık olarak bu dünyaya ne bırakmak istiyorsunuz? Hangi izi bırakmak istiyorsunuz? Neyi hedefliyorsunuz? Ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor musunuz? Planlarınız ne? Bu planlarınıza erişmekle ilgili hedefleriniz, yapmak istedikleriniz neler? Bunlar net bir şekilde tanımlı mı? Ve bunun üzerinden de hayata dair içinde bulunduğunuz durumu kıyas edebiliyor musunuz? Yani gitmek istediğiniz nokta ile içinde bulunduğunuz nokta arasında bir fark varsa bu farkların sebeplerini bilip irdeleyebiliyor musunuz? Ama bunu yaparken de kendinizi hırpalamadan, yani ilk anlattığım şeyle bağlantılı olarak kendinizi hırpalamadan gerçekten iç huzuruyla kendinizi geliştirebiliyor musunuz? İşte zaten buna da ikigai diyoruz. İşte kişisel hoşinle de çok bağlantılı. İkigai diye bir kitap var. Onu da tavsiye ederim okumanızı. Yani insanın anlam arayışıyla yaptıklarının, işte hobilerinin, bildiklerinin tam kesişim noktası. Ikigai'nizi bulmak. Gerçek insanın yaşam amacı zaten. Bunlar eğer sağlanırsa, hepsi bir bütün olarak sağlanırsa bu hayat hani değerli ve anlamlı kılınan bir hayat oluyor. Ben hani buldum ve anlamlı kıldım demiyorum, diyemem de. Çünkü ömrün kendisi bir yolculuk, hayatın kendisi bir yolculuk. En azından o ikigai'ye yaklaşmaya çalışıyorum. O kişisel hoşunu gerçekleştirmek üzere yola koyuldum bugüne kadar. Ve o yüzden de daha önce konuştuklarımızda anlattığım gibi yani vazgeçmedim. Bir iddiam vardı. O iddiayı sürdürmeye gayret ettim. Ve bununla var oldum. Ama bunu yaparken de aradaki dengeyi de sağlayabilmek çok önemli. Bunu daha iyi sağlayabilmek üzere de kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. İşte iç huzur, düşünsel, bilişsel, davranışsal ve duygusal dengeyi de sağlamak aslında ana hedefim. Bu doğrultuda gidiyorum. Benim de insanlara tavsiyem bunlar olacak. Ana başlık üzerinde hayat yolculuklarını katma değerli bir şekilde, yılının bir prensibi olan katma değerli bir şekilde sürdürmeleri.
Çok teşekkürler. Son olarak podcast dinlemiş olan dinleyicilerimiz size ulaşabilirler mi? Ulaşabilirlerse nereden ulaşabilirler?
Bana sosyal medya kanallarından LinkedIn'den en kolaylıkla ulaşabilirler. LinkedIn'de Can Yükselen yazdıklarında mesajlarıma genellikle aynı gün içerisinde dönemezsem birkaç gün içerisinde mutlaka dönüyorum. Facebook, Instagram'da eskiden daha aktiftim. Arada bakıyorum yani ama LinkedIn'den daha kolay ulaşırlar. Bir yandan da tabii ki benim en güçlü kanallarımdan biri web sayfam. yalandanışman.com'da iletişim bölümünden ve hatta WhatsApp butonu da var orada. Direkt benimle yazışabilirler, benimle temas edebilirler. Tabii ki her zaman sorulara cevap vermek konusunda istekliyim, gayretliyim. Memnuniyetle de cevaplarım. Mail yoluyla da tabii ki ulaşabilirler. Dediğim gibi WhatsApp'tan ulaşan zaten telefondan da ulaşmış olur. Çok da zor olmasa gerek. Yani ulaşmak kolay. Ben her zaman da memnuniyetle cevaplarım her türlü soruyu, merakı.
Katıldığınız cevaplarınız için çok teşekkürler.